Ayrım 24, sayfa 292. İnfazcı Lars Kepler. 61. bölüm. O hep düşünür. Axel eve gidip çalışmak için ISB'den 10 gibi erken bir saatte ayrıldı. Silah ihracatı ile ilgili bütün belgeleri yanına almıştı. Yorgunluktan zayıf düşen bedeni üşüyordu ve acıkmıştı. Grand Hotel'e gidip 2 kişilik brunch aldı. Mutfağa girdiğinde Beverly mutfak masasının ortasına oturmuş Amelia gelin ve düğün dergisine bakıyordu. ''Acıktın mı?'' diye sordu Axel. ''Evlenirken beyaz giymek ister miyim bilmiyorum.'' dedi Beverly. ''Belki açık pembe.'' ''Ben beyaz severim.'' diye mırıldandı Axel. Bir tepsi hazırladı, salonun büyük penceresinin önündeki rokoko tarzı kırmızı koltuklara oturdular. Aralarında 17. yüzyıldan kalma 8 köşeli, zamanın kakmacılık tutkusunu yansıtan bir sehpa vardı. Üzerine tavus kuşlarının gezindiği bir bahçe ile Çin sitarı çalan bir kadın motifi işlenmişti. Axel üzerine gümüş rengi tüfek motifi işlenmiş aileden kalma eski porselen tabakları, gri ipek peçeteleri ve ağır şarap bardaklarını çıkarmıştı. Beverly'nin bardağına kola doldurdu, kendi bardağına maden suyu doldurup içine bir dilim misket limonu attı. Beverly'nin boynu ince, çenesi küçük ve biçimliydi. Kısa saçları kafasının yumuşak yuvarlak hatlarını ortaya çıkartmıştı. Bardağını boşalttıktan sonra kedi gibi gerindi. Bu sevimli çocuksu hareket ona yakışıyordu. Beverly'nin yetişkin bir kadın olduğunda, hatta yaşlandığında bile bu hareketi yapacağını düşündü Axel. ''Biraz daha müzikten bahsetsene.'' dedi Beverly. ''Nerede kalmıştık?'' diyen Axel stereonun uzaktan kumanda aletini eline aldı. Alexander Malter'i müthiş bir duyarlılıkla yorumladı. Arvo Pärt'sin Alin nasıl yükseldi hoparlörlerden. Alex maden suyu dolu bardağı masaya koydu. İçinde küçük kabarcıklar dans ediyordu. Bardağın içindekinin şampanya olmasını ve tekrar içebilmeyi öylesine arzuluyordu ki. Kuş konmazın yanında ne güzel olurdu. Başka bir arzusu da uyku ilacı alıp bütün bir gece uyuyabilmekti. Beverly'nin bardağına biraz daha kola koydu, fısıldayarak teşekkür etti Beverly. Kızın kocaman siyah gözlerine bakan Axel köpüren kolanın bardaktan taşıp masanın üzerine yayıldığını fark etmedi. Masanın üzerindeki Çin motifi güneşin önünü bulutlar kapamış gibi karardı, tavus kuşları ve bahçe parlak ince bir zarın altında kaldı. Ayağa kalkan Axel'in gözü Beverly'nin pencere camına yansıyan görüntüsüne takıldı. Çene hatlarına baktı. Greta'ya ne kadar benzediğini fark etti birden. Bunu ilk defa şimdi fark etmesi tuhaftı. Birdenbire bir kaçma isteğine yakalandı o odadan, o evden kaçmak istedi. Ama bu isteği bastırarak masayı silmek için bir bez almaya gitti. Kalp atışları sakinleşti. Bu iki kadın birbirlerinin kopyası değildi ama birçok açıdan Greta'yı andırıyordu Beverly. Axel durdu, eli titreyerek dudaklarını sıvazladı. Ne kadar çabalarsa çabalasın Greta'yı düşünmeden edemiyordu. Final haftası bir türlü çıkmıyordu aklından. 34 yıl geçmişti ama hala hatırlıyordu. O olaydan sonra hayatı kararmıştı. O kadar gençti ki, daha 17 yaşındaydı ama çok şey yaşamıştı. 62. bölüm. O tatlı uyku. Johann Friedrich Berwald yarışması genç kemancılar için Kuzey Avrupa'nın şüphesiz en prestijli yarışmasıydı. Dünyanın en önemli virtüözlerinin çoğu hünerlerini ilk defa bu yarışmada sergilemiş, onları dünyanın sayılı kemancıları arasına sokan yolculuklarına buradan başlamışlardı. Bu yıl seçkin bir jürinin önünde yapılan 6 yarışta birçok yarışmacı elenmiş, finale yalnızca 3 kemancı kalmıştı. Bir hafta sonraki final Stockholm konser salonunda kalabalık bir dinleyici topluluğunun önünde yapılacaktı. Yarışmadan önce Herbert Blomstedt'in yönetiminde bir konser verilecek ve bu konser televizyondan canlı yayınlanacaktı. Finalistlerden ikisinin Axel Riesen ile Greta Stirnlund'un Kraliyet Yüksek Müzik Okulu'ndan çıkması müzik çevreleri için büyük bir olaydı. Üçüncü finalist Shiro Sasaki yarışmaya Japonya'dan katılıyordu. Profesyonel ama yıldızlar arasına katılamamış bir müzisyen olan Alice Riesen'in gözünde oğlu müthiş bir başarı göstermişti. Axel'in ilgisizliği ve sakarlığı nedeniyle defalarca dersten atıldığını, hatta bazen bütün bir gün okuldan uzaklaştırıldığını bildirmek için okul müdürünün gönderdiği bir dizi mektup hesaba katılırsa Alex'in başarısı gerçekten muhteşemdi. Yarışmada üçüncü aşamaya gelindiğinde yeterince prova yapabilsinler diye Axel ve Greta'ya okuldan izin verilmişti. Yarışma sürecinde birbirlerini iyi tanımışlar, birbirlerinin başarısına sevinmişlerdi. Final öncesi birbirlerini desteklemek için Axel'lerin evinde buluşmaya başlamışlardı. Finale kendi seçtikleri yahut kılavuzlarıyla birlikte seçecekleri bir keman parçasıyla katılacaklardı. Lerkstaden'de kocaman evin üst kattaki 7 odası Axel ve kardeşi Robert'ın tasarrufuna bırakılmıştı. Axel prensip olarak asla prova yapmazdı. Ama keman çalmaktan hoşlanır, yeni parçalar dener, daha önce duymadığı sesleri çıkarmaya çalışır, bazen gece yarılarına kadar oturur, parmak uçları sızlayana kadar keman çalardı. Finale bir gün kalmıştı. Axel ve Greta Stockholm konser salonunda çalacaklardı. Axel oturmuş gramofonun önüne yaydığı uzun çalarların kapaklarına bakıyordu. David Bowie'nin 3 albümü, Space Oddity, Aladdin Sane ve Hunky Dory. Annesi kapıyı vurup içeri girdi, elinde tepside bir şişe kola, içinde buz ve limon dilimleri olan 2 de bardak vardı. Biraz şaşırarak teşekkür eden Alex tepsiyi alıp sehpanın üzerine koydu. ''Prova yapıyorsunuz sanıyordum.'' dedi Alice etrafına bakarak. Greta yemek yemeye evine gitti. ''Ama sen devam edebilirsin.'' ''Onu bekleyeceğim.'' ''Biliyorsun yarın final var.'' diyen Alice oğlunun yanına oturdu. ''Ben günde 8 saat prova yapıyordum. Bazen 10 saat bile yaptığım oldu.'' ''Ben 10 saat ayık bile kalamam.'' diye şaka yaptı Axel. ''Axel, sen yetenekli bir çocuksun.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Biliyorum işte ama yalnızca yetenek yetmez, kimseye yetmez.'' ''Deli gibi prova yapıyorum anne.'' diye yalan söyledi Axel. ''Haydi benim için biraz çal.'' ''Hayır.'' ''Anneni öğretmenmiş gibi görmek istememeni anlıyorum ama henüz yapabiliyorken bırak yardım edeyim.'' diye sabırla devam etti Alice. ''Seni en son 2 yıl önce dinledim. Bir Noel konserinde ne çaldığını hiç kimse anlayamadı.''
Bobby'nin cracked aktörüydü.
''Biraz hamdı ama 15 yaşındaki bir çocuk için çok etkileyiciydi.'' diyen Alice, oğlunun saçını okşamak için elini uzattı. ''Ama yarınki final.''
Axel başını geriye çekti. ''Dır dır etmeyi bırak.''
''Hiç değilse seçtiğim parçayı öğrenebilir miyim?''
''Klasik müzik.'' dedi Alex kuru bir gülümsemeyle.
''Nihayet, Tanrı'ya şükürler olsun.''
Alex omuzlarını silkerek gözlerini annesinden kaçırdı. Kapı zilinin çalmasıyla odadan fırladı, koşarak merdivenlerden indi. Hava kararmaya başlamıştı ama kardan yansıyan ışık karanlığın koyulaşmasını engelliyordu. Beresi, yün gocuğu ve boynuna doladığı çizgili atkısıyla Greta kapının önünde dikiliyordu. Soğuktan kızaran yanakları parlıyordu. Omzuna dökülen saçlarında kar taneleri vardı. Keman kutusunu holdeki komodinin üzerine bıraktı, gocuğu ve atkısını askıya astı, siyah potinlerinin bağlarını çözdü, sırt çantasından çıkardı, terliklerini ayağına geçirdi. Aşağı inen Alice Riesen, hoş geldin diyerek elini uzattı Greta'ya. Neşeli bir havası vardı, yanakları ışıyordu. ''Prova yaparken birbirinize yardım etmeniz ne güzel.'' dedi. ''Axel'e karşı biraz sert davran, yoksa tembellik eder.''
''Fark ettim.'' diye güldü Greta.
Greta Sternlund, Saab Scania ve Enskilda Bank'ın hissedarlarından büyük bir iş adamının kızıydı. Annesi ile babası o küçükken ayrılmışlar. Babasının yanında kalan Greta annesini bir daha hiç görmemişti. Daha çok küçükken, hatta belki doğmadan önce Greta'nın kemancı olmasına karar vermişti babası. Axel'in müzik odasına çıktılar. Greta piyanonun yanına gitti, parlak kıvırcık saçları omuzlarına dökülüyordu. Beyaz bir bluz, beyazlatılmış blue jean etek, koyu renk kolsuz kazak ve çizgili külotlu çorap giymişti. Kemanını çıkarttı, çene desteğini yerleştirdi, pamuklu bir bezle üzerlerine yapışan iplik çikleri silip telleri gerdi. Notaları nota sehpasına yerleştirdi ve kemanını özenle akord etti. Sonra provaya başladı. Her zamanki gibi çalıyordu. Gözler yarı kapalı ve içine kapanarak. Alev alev yanan yüzüne uzun kirpiklerinin titrek gölgeleri dökülüyordu. Axel bu parçayı iyi biliyordu. Beethoven'ın 15. Yaylı Çalgılar Kuartetinin giriş bölümü, ağırbaşlı araştıran bir tema. Axel gülümseyerek dinledi. Greta'nın müzik duygusunu takdir ediyor, yorumundaki samimiyete derin bir saygı duyuyordu. Greta çalmayı bitirdiğinde güzel dedi Axel. Nota kağıtlarında yeni bir sayfa çeviren Greta sızlayan parmak uçlarını üfledi. Ama bir türlü karar veremiyorum. Biliyorsun babam ne çalmam gerektiğini araştırdı. Tartini çalmamı istiyor. G minör keman sonatı. Greta susarak notalara baktı. 16'lık notaları saydı. Karmaşık legatoları içinden geçirdi. Ama ben o kadar emin değilim. Biraz çalabilir misin diye sözünü kesti Axel. Çok berbat çalıyorum diyen Greta'nın yüzü kızardı. Gergin bir yüzle son bölümünü çaldı. Güzel, hüzünlü bir şeydi. Ama yüksek tonlu seslerin endişeli bir ateş gibi parlaması gereken yerde tempoyu kaybetti. Lanet olsun diye fısıldayarak kemanı koltuğunun altına aldı. Çok geç, deliler gibi çalışmıştım. Ama 16'lık ve üçlüklere daha çok girmeliyim. Ama ben salınımını sevdim. Sanki kocaman bir aynayı büküyormuşsun. Yanlış çaldım diye Axel'i susturan Greta daha da kızardı. Özür dilerim, senin bana moral vermeye çalıştığını biliyorum ama olmuyor. Doğru çalmalıyım. Yarışmaya bir gün bile kalmamışken kolay mı yoksa zor parçayı mı seçmeliyim diye kararsızlık göstermem tam bir aptallık. İkisini de çalabiliyorsun. Hayır, çalamıyorum. Bu büyük bir risk. Ama bana birkaç saat müsaade et. 3 saat. Belki yarın tartini çalmaya cesaret edebilirim. Ama yalnızca baban istiyor diye yapmamalısın. Ama haklı. Hayır dedi Axel. Esrar sarmaya başlamıştı. Kolay parçayı çalabilirim dedi Greta ama belki de bu hiç uygun bir seçim olmayacak. Bu biraz da Japon çocuğun seçeceği parçaya bağlı. Öyle düşünmemek lazım. Peki nasıl düşünmek lazım? Seni bir kez prova yaparken görmedim. Sen ne çalacaksın, bir karar verdin mi? Ravel. Ravel mi? Hiç alıştırma yapmadan. Greta güldü. Şaka yapmıyorsun değil mi? Ravel'in Çigan'ı, başka bir parça değil. Axel, özür dilerim ama çok çılgınca bir seçim. Bunu sen de biliyorsun, çok zor bir parça. Çok hızlı, kendine çok fazla güven. Perlman gibi çalacağım ama acele etmeden, çünkü aslında o kadar hızlı değil. Yapma Axel, korkunç hızlı diye gülümsedi Greta. Evet, kaçan tavşan için çok hızlı ama kovalayan kurt için çok yavaş. Greta yorgun bir bakış fırlattı. Bunu nereden okudun? Paganini'ye atfedilmiş. İyi, bakalım demek yalnızca Japon rakibim için endişelenmem gerekiyor diyen Greta kemanını omzuna yerleştirdi. Ne de olsa sen Axel prova yapmadığından Ravel'in Çigan'ını çalamayacaksın. Denildiği kadar zor değil dedi Axel. Sardı, esrarlı sigarayı yaktı. Tabii ya diye gülümsedi Greta, çalmaya devam etti. Bir süre sonra durdu ve ciddi bir ifadeyle Axel'e baktı. Gerçekten Ravel mi çalacaksın? Evet. Benden sakladığın bir şey mi var senin? Yoksa bu parçayı 4 yıldır çalışıyorsun da bana yalan mı söyledin? Yok, daha biraz önce karar verdim bana ne çalacağını sorduğunda. Nasıl bu kadar çılgın olabiliyorsun diye güldü Greta. Çünkü sonuncu olmaya aldırmıyorum diyen Axel kanepeye uzandı. Ben aldırıyorum. Biliyorum ama başka fırsatlar da çıkar. Benim için çıkmaz. Greta Tartini'nin o zor parçasını çalmaya başladı. Bu defa daha iyiydi ama durdu. Tekrar en çetrefilli bölüme dönüp bir daha çaldı. Alkışlayan Axel David Bowie'nin Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars plağını koydu gramofona. Uzanıp gözlerini kapadı ve şarkıya eşlik etti. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could kick them by smiling, he could leave them to hang. Dipnot İngilizce Ziggy gerçekten şarkı söylüyordu. Alt üst olmuş gözleri ve berbat saçlarıyla. Japonya'dan bir kedi gibi gülümseyerek onları yalayabilirdi. Sarkmalarına izin verebilirdi. Çevirinin notu. Greta bir süre tereddüt ettikten sonra kemanı elinden bıraktı, aksele doğru gitti. Elindeki esrarlı sigarayı alıp birkaç nefes çekti, öksürerek geri verdi. Akseli dudaklarından öpmek için eğildi ama başı kaydığından yanağından öptü, fısıldayarak özür diledi. Bir kez daha öptü. Dudakları birbirlerine kenetlendi, elleri birbirlerinin bedeninde dolaştı. Axel Greta'nın süveterini çıkarırken saçları elektriklendi. Yanağına dokunduğunda çarpılmış gibi elini çekti. Axel tedirgin bir gülümseme belirdi üzerinde ve tekrar öpüşmeye başladılar. Greta'nın beyaz ütülü bluzunun düğmelerini çözen Axel, süt yeninin üzerinden küçük göğüslerini hissetti. Axel'in tişörtünü çıkarmasına yardım etti Greta. Uzun kıvırcık saçları kar ve kış kokuyordu ama bedeni yeni pişmiş ekmek kadar sıcaktı. Yatak odasına gidip Axel'in yatağına uzandılar. Titreyen elleriyle eteğinin fermuarını indirdi Greta. Axel kalın çizgili külotlu çorabını çıkarırken çorapla birlikte çıkmasın diye külotunu tuttu. Ne oldu diye fısıldadı Axel, durmak mı istiyorsun?
Bilemiyorum, sen?
Hayır diye gülümsedi Axel.
Biraz tedirginim dedi Greta dürüstçe.
Bir de benden daha büyük olacaksın.
Öyle ya, sen daha 17'ndesin, sanki seni baştan çıkarıyorum.
Greta'nın külotunu çıkarırken kalbi delice çarpıyordu Axel'in. Karnı, küçük göğüsleri, boynu, çenesi, dudakları öpülürken hiç kımıldamadı Greta. Yavaşça bacaklarını araladı, üzerine yatan Axel'in kasıklarına doğru bastırdı kasıklarını. Axel içine girerken yanakları alev alacak gibiydi. Üzerine çekti Axel'i, boynunu sırtına okşadı. Soluk soluğa durduklarında bedenleri ter içinde kalmıştı. Birbirlerine sarılıp gözlerini kapattılar ve hemen uykuya daldılar.
24. ayrımın sonu. Sayfa 300.